Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın.
Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 103. bölümüne hoş geldiniz. Yani şimdi uzun bir aradan sonra yine geri dönüyorum. Böyle bir sezon arası gibi bir şey oldu diye şık bir açıklama yapmak isterdim ama gerçek şu ki hayatımın çok zor bir döneminden geçiyorum ve dolayısıyla bir depresyon da yaşıyorum. Psikanalistim depresyon dediğimde inatla bana yaşadığınız acı olaylardan dolayı derin bir üzüntü yaşıyorsunuz diye düzeltiyor. Sanırım hani çünkü etiketleyip böyle bunu normalize etmem yerine üzüntü ve hislerim hakkında düşünmemi istiyor. Öyle de diyebiliriz. Çok derin bir üzüntü yaşıyorum. En son size yaptığım bölümde işte basın açıklaması bu utanç bana ait değil bölümünden sonra başıma o kadar daha fazla olay geldi ki kesinlikle anlatmayacağım. Çünkü artık böyle şey gibi hissediyorum yani. Asla tutmayan dandik Türk televizyon dizilerinde böyle reyting düşmesin diye artık hani üst üste ne kadar olabilecek şey varsa böyle saçma olay oldururlar ya hani birisi ölür, birisi birisine işte aldatır, biri kanser olur falan böyle yani hani artık bir insanın başına bu kadar şey olmaz dersinden denk gelmez yani bu kadar şey, tek bir hayatta. Biraz öyle oldu o yüzden. Hiç anlatıp sizin de canınızı sıkmayacağım. Kendi canımı da sıkmayacağım. Zaten böyle şey olur ya hani. Bir şaka kötüyse tadın kaçar ama çok çok çok çok çok kötüyse böyle artık sinirim bozulur ve gülersin ya aşırı soğuk şakaya. Böyle şu an benim de benzer bir hissiyat oluştu. O kadar herhalde artık beynim kaldırmıyor ki. Sinir bozulmalı gülüyorum. Hani gelsin, hayat bildiği gibi gelsin diyorum. O yüzden bu bölüm hiç dediğim gibi sizin de kendimin de canını sıkmamaya karar verdim ve onun yerine hayatımın bu harika depresif döneminde yaptığım güzel şeylerden bahsetmeye karar verdim. Vallahi geçen bölümde de söylediğim gibi ben depresyon konusunda tecrübeli bir bireyim. O yüzden de tabii ki acımı dibine kadar yaşıyorum. Zaten yani bu bir seçim değil. Yaşamak zorunda kalıyorum. Yani yaşamak istemesen de Azrail gibi enseninde yani yapışıyor sana depresyonun karanlık hissi. O yüzden zaten onu yaşıyorum ama en azından diyorum kendi kendime bazı kıyaklar yapayım. Bazı kıyaklar yapayım da bu zavallıcığı diyorum rahatlatayım. Yani kendi kendime zavallı dedim diye böyle eskiden mesela üzülürdüm. Şimdi böyle şeyi fark ediyorum. Hayır abi. İnsan aciz bir canlı. Yani yapacak bir şey yok yani. Başına gelenlerin karşısında. Bir yere kadar sen dik durabilirsin hani. Bir yerden sonra bir şey yapamayacağımızı, tüm kaderimizi, tüm evrenin gidişatını kontrol edemeyeceğimizi yedi diyerek aldım kabul ettim diyerek yani inanıyorsanız dinlere dua ederek falan filan ne yaparsanız yapın. Bir yere kadar değiştirebilirsiniz yaşayacaklarınızı. Başınıza gelen de geliyor yani şimdi. O yüzden onu tabii ki yaşayacağız ama en azından dedim hani Deniz'cim çöktün ve aciz bir canlısın. Zavallısın şu içinde yani seni gördüğüm tabloda zavallı bir insan görüyorum. Yani üzülürüm başkasının başına gelsin. Hani tam şeyim şu an hani başkasının hayatı olarak benim hayatımı dışarıdan görsem bakıp ay şükürler olsun biz en azından bu kadar değiliz derim. Kendim hani başkasının mutsuzluğundan böyle içten içe kendinle kıyaslayıp böyle bir keyif duyarsın ya oh be Allah'tan bu kadar kötü değiliz diye. Şey gündüz programlarının böyle Oprah Winfrey falan gibi Türkiye'de ya da Müge Anlı gibi tutmasının sebebi şuymuş. Ev hanımları normalde mesela mutsuz kocasından şiddet görüyor, evde geçimler var vesaire. O programlara çıkanları görünce hani bakıyor bütün mahalle birbirini aldatmış, öldürmüş, ormana gömmüş cesedini falan. Oh diyor ya biz yine iyiyiz. Yani ben şu an tam o hayatlar gibiyim. Neyse yani şimdi böyle yine tahtaya vurayım. En azından Müge Anlı'ya çıkacak halde gelmedim. Gerçi Belli de olmaz, yakında bir yerdeyim. Neyse. Ne kadar uzun tuttum girişi ya. Podcast yapasım yok zannediyordum ama bayağı bir varmış benim konuşasım. Neyse efendim. Neyse. O yüzden size bir kendime yaptığım kıyaklar listesi hazırladım. Çünkü yani bu depresyonun güzel yanı kendime çok yüklendiğimi fark ettim. Ve bu kadar yani hayat zaten sana yükleniyorken bir de üstüne sen kendini yüklenince olmuyor. Denizciğim, o yüzden güzellikleri hak ediyorsun dedim. Bütün bu halsizliğime rağmen bir şeyler yapmaya çabalıyorum. Peki bunlar nedir derseniz, ilkiyle başlıyorum. Mesela şimdi bir kere birincisi. Her zaman kayıt yaptığımda ses olmaması için zaten yani yatak odama geçiyorum. Buradaki bu yumuşak yorganlığı, yerlerin yumuşak halıyla kaplı olması falan hani sesi güzel izole ediyor. Ve tabii ki hayvanlarımın da hepsini odadan çıkarıyorum. Ama bu ara moralim bozuk olduğu için, desteğe ihtiyacım olduğu için şu an Cici yanımda. Ben yataktayım ve Cici de şu an yorganı üstünden çekiyorum. Valla kütük gibi uyuyor. Geri örteyim kızımın yanına ve parçaladığı tenis topu da, yeni aldık onu, yanında. İlk maddem bu. Şimdi bir kere yani sizin kendinizi uyarlayacak olursanız da şöyle alabilirsiniz. Her işi mükemmel yapacağım, tam kuralına uyacağım diye kasmayın ya. Yeter. Biz insanız da. Hani iş yerine giderken moralinizi düzeltecek kıyafet mi ne? Giyin yani, giyin. Hakkınızdır bu. Yani bu kadar da gevşesin kurallar yani. Cici arada havlarsa kusurumuza bakmayın. Yani benim sesimin yanında bir ses daha oluversin ya. Benim sesim az çıkıyor demek ki bu dönem diyorum da cayır cayır da konuşuyorum, neyse. Gelelim ikinci maddemize. Şimdi gerçekten başlıyorum kıyaklar listeme. Bu Cem Özkök var ya, görüyorsunuzdur kesin. TikTok'ta, Instagram'da falan. Gerçi ben TikTok kullanmıyorum ama herhalde orada da kesin vardır. Her yeri yıkıyor işte, böyle devlet okullarına falan gidiyor. Sirkeli suyla ovuyor, ediyor. Çamaşır makinesinin bütün aksamlarını söküyor falan. Psikopat gibi çıkarıp hepsini tek tek yıkıyor falan. İnsan ben ne kadar pis yaşıyormuşum diyor. Ben de kendime bu depresyona dediğim gibi kıyak yapacağım. Çünkü aklımın içi dağınık olduğunda, özellikle evin dağınıklığı konusunda çok çok çok daralmaya başlıyorum. Hani zaten aklımın içindeki dağınıklık ve pis düşüncelerle zor mücadele ediyorum. Evin de dağınık ya da pis olması hiç kaldıramadığım bir şey oluyor. Eskiden halbuki depresyonlarıma salardım. Şimdi öyle yapmıyorum. O yüzden benim bir tane evin girişinde bir oda var. O oda böyle eskiden misafir odasıydı. Sonra evime hiç misafir gelmediğini fark edince misafir yatağını kardeşime verdim ve odayı ne yapacağım konusunda böyle düşünüyordum. Boş duruyordu. Hayvanların odası olmuştu işte, hani böyle onların tuvaletleri, mamaları falan filan, çocuk odası gibi olmuştu yani. Sonra dedim ki ben burayı kendime bir çekim alanı yapacağım ve işte hani oraya bir ayna koyacağım, her gün kombinlerimi falan orada paylaşacağım. Hani depresyondan sonra böyle bir döneme geçeceğimi hayal etmek de bana iyi gelmeye başladı. O yüzden şimdi odayı yapılandırıyorum ve orada bir tane dolap var, böyle gömme dolap. Gömme dolap deyince direkt oldlar bilir, dolabın içine saklanıp okula gitmemek için her gün 6 saat gömme dolabının içinde yaşamam geliyor aklıma. Eğer bu bölümü dinlemediyseniz podcast'imin ilk bölümü. Neyse. Bu evdeki gömme dolabın içi tam şöyle bir hale gelmişti. İçine bir şeyler atıp kaçıyorum, atıp kaçıyorum ve artık o kadar dolmuş ki dolap, hani böyle kendi kendine içerideki malzemeler ittiriyor ve dolap kapanmaz hale gelmişti. Ki ben normalde çok toplu bir insanımdır ama o böyle, hani insanın iç dünyasında da böyle herkesin görmesini istemediği şeyleri kendisi de üzerine düşünmeden tıkıştırdığı yerler vardır yani ya, konuyu kapatmak için. Benim işte o dolabım o, gerçek hayatta o gömme dolap. O yüzden yani böyle işte alet takımları, başka insanlardan hatırlamak istemediğim şeyler, ondan sonra işte ne yapacağımı bilemediğim anlamsız eşyalar, atsan atılmaz, satsan satılmaz falan böyle. İşte ekstra böyle kullanmadığım kırlentler, onların kılıfları, tuvalet kağıtları, deterjanlar falan gibi depolanacak şeyler, ne varsa ıvır zıvır orada bütün dolabı döktüm. Hepsini çıkartıp süpürgeyle o ince ucu takıp dip köşe süpürdüm, cillop gibi temizledim ve içindeki her şeyi tek tek ayıkladım. İnsanlara iade edeceğim bende kalan eşyaları falan mağaza poşetlerine koyup böyle tek tek ayırdım. Ve ondan sonra bir rafı böyle Sanki ben böyle bir mağazaymışım da hani birileri gelip siparişini alacakmış gibi altı falan farklı insana böyle şu an hazır mağaza poşetlerinin içinde bekleyen eşyalar var. Bütün aletleri düzenledim, deterjanları düzenledim, işte yıkanacakları aldım oradan yıkadım falan filan, havluları tek rafa dizdim. Dolap mükemmel oldu. Ya bunun verdiği rahatlamayı hayal edebiliyorsunuzdur. Temizlik hastaları ve burçlara inanmasam da Başak burçları diyorlar. Will feel me, yani siz beni hissedeceksiniz. Ve böyle bu dağınıklıktan bahsetmişken, bu arada şundan bahsetmezsem ölürüm. Yakın zamanda derken herhalde bir iki ay önce okuduğum bir kitap vardı. Piggle. Küçük bir kız çocuğunun psikanalizle tedavisinin öyküsü. Bundan daha önceki bir podcast'ta bahsettim mi hatırlayamıyorum ama bahsettiysem de tekrar olsun ya. Çünkü çok önemli benim için. Orada bahsettim mi ya? Bahsettim mi? Allah'ım beni kahrediyor bu işte bak. Neyse kendime kıyak yapıyorum ya. Anlattıysam da anlattım. Canım bir daha anlatmak istiyor. Allah Allah. Amma düşündüm. Piggle'ın işte 2,5 yaşından 5 yaşına kadar tedavi ediyor. Psikanalisti Winnicott. Winnicott. Nasıl okumamı isterseniz bilemedim şimdi. Türkçe okuyunca birileri dalga geçiyor. İngilizce okuyunca birileri dalga geçiyor. Her türlü birilerine göre beğendiremiyoruz kendimizi. Neyse. Piggle 2,5 yaşında bir kız çocuğu işte dediğim gibi 5 yaşına kadar 14 seans halinde psikanalizle tedavi ediliyor. Ve Piggle'la ilgili benim ilgimi çeken şey şu olmuştu. İlk gittiğinde tabii ki küçük bir çocuk olduğu için oyuncaklarla oynayarak tedavi ediyor Donald Bey onu. Ve oyuncaklarını evde öğrendiği gibi toplayarak çıkıyor her defasında. Ve seansının yani tedavinin sonlarına doğruki seanslarda bak ben bunları dağınık bırakıyorum ha toplarsın değil mi arkamdan diye doktoruna sorarak çıkıyor. Ve tedavinin sonlandığı aşamada da son seansında hiçbir şey demeden bütün dağınıklığı ona bırakıp çıkıyor. Bu işte hani iç dünyasının dağınıklığını artık güven duyup başka bir insana emanet edebilmek, yani o güveni temsil ediyor ve benim çok hoşuma gitmişti. O zamandan beri dağınıklıklar üzerine çok düşünüyorum ve dağınıklığı kendimizi topladığımızda, yani kendimizi topladığımızda ancak o rahatlamayı hissedebiliyoruz. Hani insan kendisi temizlik yaptığında, kendisi bir eşyaları düzenlediğinde acayip bir rahatlama duygusu yaşıyor. Onu başka bir insan üzerinden yaşayabilmek çok çok çok çok çok kıymetli. O yüzden hani o psikanalizde ancak o güveni sağladığında emanet edebiliyorsun. Hani al tamam sen topla benim yerime. Hadi gel birlikte toplayalım bunu diye. Neyse aklıma gelmişken bunu anlatmadan edemedim. Sonra kendime yaptığım bir üçüncü kıyak. Kötü anısı olan tüm eşyaları çöpe attım. Bakın ben israfa çok karşı bir insanım. Bütün eşyalarımı sürekli böyle fazla olan şeyleri ihtiyacı olan insanlara ama gerçekten ihtiyacı olan insan derken şu hani çantaysa kimin çantaya ihtiyacı var işte eski kıyafetse kimin hani etrafımdaki arkadaşlarım olabilir bu eve gelen ablam olabilir bir sürü insana ihtiyaçlarına göre kategorize edip dağıtıyorum. Ve yine aynı şeyi yapmaya meyilliydim. Hani bu kötü anısı olan eşyaları vereceğim. Hani hoparlör var mesela bir tane işte. Onu abla götürür diye düşünüyorum. Evinde kullanır falan. Ve çok üzgünüm ama kendime dedim bir kıyak yapacağım. Bu eşyaların bir yerlerde var olduğunu bilmek de istemiyorum ben. Hoşuma gitmiyor. Yani sevdiğim insanların onları hala kullanıyor olması. Çünkü böyle resmen kötü bir enerji taşıyor gibi böyle lanetli gibi bu eşyalar hani çok kötü anılarım var benim onlarla ama güzeller diye de obje anlamında hani kapitalist anlamdaki materyal anlamında atamamışım. Ve dedim ki atacağım ve hepsini çatır çatır çatır topladım çöpe götürüp attım içine ve acayip bir rahatlama hissi geldi. Sürekli de dünyayı ben kurtaracak değilim bazı şeyler de çöpe gitsin be dedim ve acayip iyi geldi. Sonra son zamanlarda yaptığım bir başka kıyak kendime. Hayatım boyunca bunu neredeyse hiç yapmamıştım. Hep başkalarında ve otel odalarında görürdüm. Nevresimlerini ütüleyen insanlara hastayım. Ben nevresimi sık değiştiririm ama zaten ilk yattığında kırışıyor diye ütülemeyi saçma buluyordum. Bu ara kendime böyle bir kıyak yapıyorum ve nevresimi yastık işte çarşaf ne varsa hepsini ütüleyip öyle takıyorum. Ve kendimi o kadar iyi hissediyorum ki, o kadar iyi hissediyorum ki hani ya neden öyle oluyor bilmiyorum yani o ütülenmiş herhalde hani böyle o kırışık olmayan pürüzsüz dokunun cildine değmesi insana çok iyi geliyor. Ve hani ten temasıyla sonuçta sevgiyi alıyoruz hani annen küçükken sana sarıldığında çok iyi hissediyorsun. İleride işte aşk yaşadığında biri seni güzelce okşadığında iyi hissediyorsun. O yüzden galiba nevresimi de ütüleyince onun böyle kaymak gibi tenine değmesi insana bir şefkat, böyle güven hissi veriyor. O yüzden bu kıyığı kendime yapmaya başladım. Bir sonraki kıyığı. Çok üşeniyordum eskiden buna. Yani bir türlü playlistlerimi istediğim gibi toparlayamıyordum. Ve özellikle bu depresyon döneminde eski playlistlerin hiçbirine dinleyesim gelmiyor. Ama bunu sizinle sonradan paylaşırım. İstediğim birkaç şarkı daha var, onu ekleyince. Kendime yeni bir playlist hazırladım. Çünkü Cici ile günde iki kez geziyoruz. Ve depresyonda bir kez bile aksatmadım. O yüzden aslında Cici beni gezdiriyor diyebiliriz. Kendisine teşekkür ederim hayatıma girdiği için. Onun sayesinde her gün iki kez evden çıkmak zorunda kalıyorum. Ve eğer olmasaydı zaten hani dışarı çıkmayı gerektiren bir işim olmadığı için, gerçi psikanaliz yüzünden ya da sayesinde haftada 4 kez çıkmak zorunda kalıyorum ama hani o seanslarımın çoğu öğleden sonra ve o zamana kadar yataktan çıkmayıp perdeler kapalı yatıyor olabilirdim ama Cicicim sağ olsun sabahın köründe kalkıp diye yüzüme baktığı için çıkmak zorunda kalıyoruz. Ve işte bana çok zor geliyordu bu çıkmalar. O yüzden dedim ki yani çocuk büyüten insanlarda da hep böyle hani şuna üzülüyorum. Eğer çocuk yapıyorsan, çocuk sana dert gibi gelecekse bu çocuğu yapma. Eğer çocuk yapıyorsan senin de keyif alman lazım ki çocuk da hani sevildiğini hissetsin ve ikiniz için de ortak bir eğlenceye dönüşsün her şey olabildiğince. O yüzden dedim ki yani bu Cici'yi gezdirme olayını zevkli kılmak için ne yapmam lazım? Benim çok iyi bir playlist'e ihtiyacım var. Ve böyle özellikle o Instagram'daki şey kızlar var ya, böyle yabancı cool influencer kızlar. Onların böyle reels'larına koyduğu şarkılar çok hoşuma gidiyor. Çoğu onlardan oluşan böyle. O yüzden bana pozitif ve böyle tatlış hissettiren şarkılardan bir playlist yaptım. Ve o playlisti sadece Cici'yi gezdirirken dinliyorum. O yüzden de onu dinlemek için dışarı çıkıyorum. Çıktığımda da onu dinleyince çok mutlu oluyorum falan. Böyle bir kendime bir kıyak haline çevirdim bu köpek gezdirme işini. Hani of, Cici'yi gezdirmem lazım değil. Aa, Cici'yi gezdireceğim. Şimdi klip çekiyormuşum gibi olacak. Kafamda böyle hani köpeğimle sokakta yürüyerek o playlisti dinlerken iyi hissediyorum. Bu arada eskiden çok kötü kıyafetlerle dışarı çıkıyordum Cici'yi gezdirmeye. Eskiden dediğim bunu çok kısa süre yaptım. Sonra fark ettim ki kendimi kötü hissediyorum. Onun yerine böyle bunu bir hani defilede yürür gibi düşünüp kendime güzel kombinler yapmaya başladım. Sonuçta oturduğum yerde de bayağı böyle hani kafeler, restoranlar, meyhaneler, bir sürü şey var. İnsanlar var yani. Görüyorlar nasıl giyindiğimi. O yüzden madem dedim hani bu looklarımı sergilemek için bir fırsat olsun, böyle bir kıyakta yaptım. O yüzden hani bakkala giderken bile giyinmek diye bunu alabilirsiniz hani siz köpeğiniz yoksa. Yani her bahaneyi aslında kullanmak lazım. Çünkü ömür dediğin sayılı gün. Bu böyle bana şeyden geldi. Bir yerde kaç yazımız daha kaldı ki diye bir cümle okudum ve çok vurdu beni bu. Gerçekten yaz olarak bakınca kaç yaz daha kaldı ki hani. Hani güzel giyinmek için beklememek lazım yani. Kaç yürüyüş daha kaldı ki acaba? Of, neyse işte. O yüzden her fırsatı değerlendirin. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Ve bir kıyak daha yaptım kendime. Son zamanlarda fark ettim ki yani psikanaliz sayesinde fark ediyorum ki yani ben şimdi böyle çok eleştirel bir ortamda büyümüşüm. Övgüden çok, ilgiden çok işte küçümsenmişim, hatalarım aranmış falan filan ve o yüzden de bu sesi içselleştirmişim. Ve o yüzden de içimde böyle bir ses var. Ve sürekli bana işte aşkım çok yetersizsin. Yani bir şey olduğunu zannediyorsun, bir şey yaptığını mı zannediyorsun? Seni zaten kimse sevmiyor, seni zaten kimse beğenmiyor. Yaptığın işte yetersiz, ileride de mutlu olmayacaksın, her şey bok gibi olacak falan sürekli konuşuyor. Ve o yüzden şunu fark ettim, bu iç ses. Bu benim iç sesim. İç, içeride. O zaman dedim benim bu sesi dışarıya çıkarmam lazım. Ve dışarı çıkardım, artık bana ait olmayacak. O yüzden kendisine bir isim vereyim dedim onu dışsallaştırmak için. Ve adını Pakize koydum. İlk anlattığıma çok saçma geliyor olabilir ama işe yarıyor. Böyle bir şey kendi kendime söylediğim zaman diyorum ki bu ses bana ait değil, Pakize'ye ait. Pakize sus Allah aşkına diyorum. Saçma sapan konuşma. Sen kendi küçük dünyanda farkında olmayabilirsin ama gayet güzel işler yapıyorum. Her şey de gayet güzel olacak. Ya tabii ki boktan şeyler de her zaman olduğu gibi hayat için olacak ama çok güzel şeyler de olacak yani. Hiç kimsenin yani hiçbir canlının hayatı ne komple güzellikler ne de komple çirkinlikler içinde geçiyor. Yani Savaş yaşayan insanın bile hayatında güzel anlar yaşanıyor. Çok güzel bir hayatı olan insanın da ne yazık ki kayıpları ve acıları ve yasları oluyor. O yüzden yani Pakize her şey kötü olacak dediğinde Pakize çok cahil bir bireysin ve lütfen sus çünkü cahille sohbeti kestim diyorum. O yüzden kendimi eziyet etmeye başladığımda hemen hayır diyorum. Bunu ben değil Pakize yapıyor ve Pakize'yi odadan çık lütfen diyorum. Valla bayağı işe yarıyor tavsiye ederim. Eğer Pakize fikrinden hoşlanmadıysanız belki de içten içe siz kendi içinizdeki Pakize'yi hala susturmaya hazır değilsiniz ve işkenceyi hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. O yüzden ismini Pakize yerine başka sevmediğiniz geçmişten paçoz başka bir bireyin adını verebilirsiniz ama denemenizi tavsiye ederim. Sonra bir başka yaptığım kıyak da kendime film ve tiyatro biletleri aldım. Ama bu zaten eskiden de yaptığım bir kıyaktı. Asıl kıyak bir takipçim bana film ekimindeyken dedi ki Deniz benim bir biletim var. İşte sinemada karşılaştık bu arada kendisiyle. Bir sonraki seanslardan bir tanesineydi işte. Gelir misin dedi. 8 tane falan farklı date için denemiş bunu ama hepsi sırayla ekmiş. Ondan sonra o yüzden dedi bilet boş. Ondan sonra ben de tamam dedim. Ve bir ustayla işim vardı o gün ama ayarladım ve randevuyu iptal ettim ve koşa koşa gittim. Wim Wenders'in yönettiği Perfect Days isimli bir filmi izledim. Şimdi size filmi uzun uzun anlatmayacağım ama film beni acayip acayip etkiledi. Filmin konusu şu, tuvalet temizleyen bir adamın işi bu. Aslında filmde hiç neredeyse konuşma yok bu arada. Çok çok az replik var. Sadece tuvalet temizleyerek sonra eve gidip kendi kendine kitap okuyarak ve işe giderken de yolda müzik dinleyerek ve arada ağaçların fotoğraflarını çekerek kendi yarattığı rutinin içinde ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor. Ve çok yalnız bir adam. Görüştüğü hiç kimse yok. Hiç kimseyle konuşmadan yaşıyor. Ve ben yanımdaki beni davet eden kişinin takipçim deyince de garip oluyor işte hepimiz bir bence çünkü aileyiz artık işte o arkadaşın araya da ona bakıyorum ve karanlıkta kafasını böyle önüne düşüp dururken gördüm ve filmden sıkıldı diye düşündüm ve çok üzüldüm. Çünkü kendimi çok yalnız hissettim. Neyse filmin sonunda ağlamaya başladım. Böyle küçük küçük gözlerim doldu. Ve sonra ışıklar açıldı. Ve arkam yanıma bir dönüp baktım. Yanımdaki kişi meğerse hüngür hüngür ağlıyormuş. O kadar mutlu oldum ki buna. O kadar mutlu oldum ki. Çünkü ben yalnız değilmişim. Filmden ikimiz de çok etkilenmişiz ve acayip iyi hissettirdi bana bu kendimi. Ve ona dedim ki yani kendi kötü hissetme. O adam çok yalnız diye ağlıyormuş. Bana öyle söyledi. Hayır dedim. Bak yalnızlığımızla birlikteyiz ve bu yüzden yalnız değiliz. O adamın yalnızlığını sen de ben de anladığımıza göre üçümüz bir kere bu yalnızlıkta ortağız. Bu filmi yöneten Wim Wenders bu işi yaptığına göre o adam da bu yalnızlığı anlıyor. Bütün bu filme dahil olan ekip anlıyor. Cannes'da en iyi oyuncu ödülünü bu filmdeki başrolde oynayan adama vermişler. Bir kere Cannes jürisi bundan anlıyor. Bir sürü insan bu sinema salonundaki bunu anlıyor. Bu yalnızlıkta biz birlikteyiz. Ve çok hoşuma gitti. Bu arada filmle ilgili başka bir düşündüğüm şey de annem bana işte zamanında ailemden artık pek bahsetmek istemiyorum ama yani bunu daha önce bahsettiğim için tekrar edebilirim. Hani babana güvenip onunla yola çıkma sonra tuvalet temizlemek zorunda kalırsın bak demişti ve film tuvalet temizleyen bir adamın aslında ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor. Çok çok tatlı bir göndermeydi benim için kendi hayatımda. Ve son olarak değil sondan ikinci olarak da bir süredir okuduklarımı ve yaptıklarımı paylaşmıyorum. Farkındasınızdır yani Instagram'da paylaşmıyorum ki işim bu. Yani orası benim dükkanım aslında yani dükkanı açmıyorum gibi düşünebiliriz. Çok başarılı bir tavsiye olmazdı bu aslında yani kariyerim açısından ama bunu yapmaya ihtiyacım olduğunu hissettim ve çok iyi geldi. Çünkü kitap okuyorum ve kimseye beğendirmeye çalışmadan, şimdi nerenin altını çizeyim, ne diyeyim kaygısı yaşamadan. Çünkü normalde bunları severek yapıyordum ama depresyondayken çok zor oluyor ve kaygıya dönüşüyor. O yüzden madem dedim bu böyle, bunu yapmaya hak etmiyorum yani kendime bunu yapmamalıyım. Deniz bunu hak etmiyor. Sadece kendim için okuyacağım dedim. Ne paylaşacağım kaygısı yaşamadan ve birileriyle konuşacaksam şu an hangi anı paylaşayım diye hesaplamadan sadece yaşayacağım dedim ve çok iyi geldi bu yaptığım kıyak kendime. Belki hani potansiyel işbirliklerimi düşürmüştür, izlenme sayılarımı olumsuz etkilemiştir, şudur budur. Hiçbiri umurumda değil. Ben bu kıyığı hak ediyordum. O yüzden siz de böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız, çünkü hepimiz ister istemez geride kalmamak için her anımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman da eğlenceli oluyor bence bu arada. Bu kadar korkunç canavarlaştırmaya da gerek yok bu şeyi. Ama iyi geldiğinde iyi oluyor. Eğer bunu farkında olmadan bir zorunluluğa çevirirsek çok yorucu da olabiliyor. O yüzden hani ihtiyacınız varsa buna hatırlayın bunu. Çok güzel kıyak oluyor valla. İnsan kafasını çok güzel dinliyor. Çünkü başkaları tarafından izlendiğini bilmek sürekli kendine eleştirel bir gözle bakmana da sebep oluyor. Sonra balkonumdan bahsetmek istiyorum. Benim aşırı küçük bir balkonum var. Demin bir tane odadan bahsetmiştim ya hani. Eskiden hayvanların odasıydı, şimdi stüdyoya çeviriyorum diye böyle hani bir kombinlerimi paylaştığım bir oda yapacağım diye. O odanın böyle küçücük bir balkonu var ve bir avluya bakıyor. O avluya başka binaların da böyle bir sürü balkonları bakıyor. Ve o yüzden orada aslında küçük bir hayat var. Ve ben o balkonu böyle merdiven, işte evdeki fazla fayansları falan koyup depoladığım bir yer olarak kullanıyordum. Sonra geçen kapısını açıp baktım ve yani böyle Paris'teki hani minik balkonlar gibi birden gördüm orayı, yapabilirim diye düşündüm. Ve oraya gidip çiçek alacağım yarın sabah ve yerine döşemek için böyle ahşap parke falan sipariş ettim. Ve minik bir sandalye ve masa koyacağım. Çünkü planım bundan sonra sabahları kahvemi orada içmek. Çünkü şey çok güzel bence hani insan birden dışarı çıkmaya hazır olmuyor. Böyle mesela Cici ile çıkarken birden böyle of diyorum, bu kadar insan görmeye hazır değilim. Ama balkonda oturup hem dışarıda gibi hem de öyle diğer balkonlardaki berlere ya da pencerelerden gördüğüm birkaç insanla küçük bir alıştırma gibi güne başlamış olacağım. Ve yani o yüzden böyle oradaki çiçekleri izleyerek kendi balkonumda kahve içme fikri tam böyle bu yaşlarımda hayal ettiğim denize uygun bir şey ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Ondan sonra böyle işte belki kombinimin fotoğrafını çekerim falan, sonra Cici'yi gezdirmeye çıkarım. Böyle bir sabah rutinim olacak bundan sonra. Ve geldik listenin son maddesine. Bu gerçekten kendime son zamanlarda yaptığım en güzel kıyaklardan biri bu bence. Şimdi ne olduğunu merak ettiniz, o yüzden ipucu veriyorum. Bekleyin. Bakın bu dinlediğiniz demin onun sesiydi. Ne olduğunu tanıdınız diye düşünüyorum. Çünkü artık çoğunuz bahsede bahsede ben tanımaya başladı kendisini sesinden. Eğer hala anlamayan varsa Philips'in Lattego 5400 serisi. Tam otomatik kahve makinelerinden oluşuyor. Ve kendinize yapabileceğiniz kıyaklardan gerçekten en güzeli. Çünkü evinizde bir Philips Lattego varsa gerçekten evinizde bir barista var gibi düşünebilirsiniz. Yumuşacık süt köpüklü bir latte'den, ki benim favorimdir, sert bir espresso'ya kadar 12 farklı kahveden istediğinizi hazırlıyor ve aşırı basit. Çünkü dokunmatik ekran üzerinden damak tadınıza göre su, süt, kahve miktarı, kahvenin yoğunluğu falan filan bir sürü özelliği ayarlayıp kişiselleştiriyorsunuz. Ve bunları böyle her seferinde tek tek girmeyin diye sevdiğiniz kahve nasılsa her seferinde böyle tıpatıp aynı lezzette zahmetsizce içmeniz için 4 tane farklı kullanıcı profili var. Bunları makineye kaydediyorsunuz. Ve evin her üyesi kendi bir renk profili seçiyor. O renk profiline de kahve seçeneğini kaydediyor. Yani o yüzden kendi seçtiği rengin profiline tıkladığı anda bütün o ayarların hepsine göre kahvesi tek tuşla hazır oluyor. O yüzden hani sık gelen bir arkadaşınız varsa her geldiğinde o da aynı şekilde hani böyle tek tek uğraşmadan tek tuşa basarak kahvesine adeta böyle bir kahve dükkanına gitmiş gibi tam istediği kıvamda içebiliyor. Ayrıca süt konusuna gelince laktozsuz süt, işte yağsız süt gibi her tip sütü rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ve en önemlisi bence Böyle makineleri aldığında hani bunların temizliğiyle kim uğraşacak diye endişe ediliyor ya. Süt sistemini temizlemek çok kolay çünkü hortum yok. O yüzden yani iki parçadan oluştuğu için sistem böyle 15 saniye falan suyun altında tutarak hızlıca yıkayabiliyorsunuz. Ya da isterseniz bulaşık makinesine atıp yıkayın çok basit bir şekilde. Artık böyle ben anlattıkça ya çok güzelmiş bu latte go. Keşke benim evimde de bir tane olsa. Kendime bir kıyak yapasım geldi derseniz Philips'in Latte Go 5400 tam otomatik kahve makinesi serisini incelemeniz için linki podcast'in açıklamalar kısmına bırakıyorum. Eğer kendinize böyle güzel latteler ya da espressolar artık ne istiyorsanız yaparsanız lütfen benimkisi gibi siz de keyifle balkonda çiçeklerinize bakarak ya da benzeri böyle içinizi açan bir ortamda içiniz. Çünkü güzel kahvenin hakkı güzel bir mekandır diyorum ve yavaş yavaş bu bölümün de sonuna geliyorum. Zaten çok uzattım galiba. O yüzden hepinize sevgiyle sarılıyorum. Kendinize kıyak yapmayı unutmayın. Ne kadar kötü hissederseniz hissedin. Aksine kötü hissediyorsunuz unutmayın ki daha da çok kıyağa ihtiyacınız vardır. İyi günde yine bir şekilde halledersiniz. Ama kötü günde kendinizin kötü gün dostu olun. Kendinize güzel kıyaklar yapın. Kendinize iyi bakın demeyeceğim. Çünkü denmez, saçma. Yaşamaya niyetiniz varsa zaten kendinize bakmaktan başka bir seçenek olmadığını anlarsınız. Çünkü çok sevdiğim bir şarkıcının dediği gibi kendine kalıyor insan eninde sonunda. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Sabah olsa bin bir umutla güneş bile açsa açmaz saçma bir gece olsa zaman yolu hatta yıldız bile kaysa kaymaz saçma o son sözü duymaz bile fazla inan İyi niyet değil şefkat değil nereden bu dil kendine iyi bak deme denmez saçma kendime bakarım elbet sen hiç korkma kendine kalıyor insan eninde sonunda sen bize iyi bak Tanrım sevdalı kullarına eşya bırak bana yeter yetmez saçma dön gel uzatma hayat bu unutma zaman bile dursa durmaz saçma